Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle biraz eskiye gideceğiz sizinle ama aslında belki de İstanbullu olanların büyük annelerinden, büyük babalarından duydukları hani eski komşuluklar diye başlayan cümlelerin içinde geçen ilişkileri konuşacağız. İstanbul dediğinizde farklı dinlerin, farklı dillerin, farklı belki de görüntülerin bir araya geldiği, hiç kimsenin birbirini yadırgamadığı. Şimdi mesela dinleyicilerimiz eğer böyle bir gözlerinin önüne canlandıracaklarsa Amerika modeli gibi, sokakları gibi.
Hatta Amerika'dan bile daha keskin hatlarla insanların ayrıldığı bir yer. Buna rağmen
birlikte
yaşamışlar.
Yaşadıkları bir
beraber yaşama kültürü meydana getirmişler.
Şimdi o kültürü biraz konuşalım. Zoraki oluşturulmuş bir şey miydi? İnsanlar birbirleriyle sadece o coğrafyada yaşadıkları için mi görüşürdü? İnsani tarafı, hukuki tarafı, dini tarafı nasıl devam ederdi?
Şimdi bizim atalarımızın vatanı Orta Asya. Orta Asya'dan biliyorsunuz çeşitli sebeplerle İran üzerinden Anadolu'ya gelmiş atalarımız derken Anadolu'da yaşayan Türklerin atalarını diyorum. Ama Anadolu'da yaşayan diğer halkların da farklı orijinleri var. Ama Anadolu'da bugün ekseriyeti teşkil eden Türklerin atalarının seyahati böyle. Bu geldikleri yerlerde her zaman farklı kültürden insanlarla iç içe olmuşlar. Bu Türk milleti için bir avantaj teşkil etmiştir. Yani Türkler kapalı devre yaşamış, kendilerinden kendilerine benzerlerin dışında hiç kimseyle görüşmemiş bir millet değildi. Belki bu ana vatanları olan bugün Moğolistan'daki Altay Dağları'nda, Tanrı Dağları arasındaki mıntıkada belki çok fazla bir karışıklık yok. Nihayet dağların öte tarafında Moğollar var. Moğollar Türklerle ayrı ırktan fakat kültür olarak birbirine coğrafi yakınlık sebebiyle ve tarihi komşuluk münasebetleri sebebiyle benzeşmiş bir millet. Onun için çokları Moğolları Türk, Türkleri Moğollarla aynı ırktan zannederler.
Ama aslında çok da ayrıdır. Kaynaşmamış ve bir uzun zamanda
evet.
Rekabet halinde
evet,
hatta
yani
savaş halinde olmuş.
Esas kültürleri itibariyle birbirinden ayrıdır. Ancak dolaylı benzeşmeler mevzu bahis. Yani Yunanlı ile bir Türk birbirine benzer. İşte bu benzerlik gibi bir benzerlik var. Yani kaçınılmaz bir benzerlik var. Malum şu anda Türk milletinde hakim olan düşmanlık hislerinin birincisi hep nedense Yunanlılara raciydi. Zaman zaman değişir ama tabii bunlar konjonktürle alakalıdır. Çoğu fiktif yapma suni düşmanlıklardır.
Şimdi aslında belki bugünkü konuyla beraber geçmişte ya da vatandaşın arasında ya da iki komşu arasında böyle bir düşmanlık olmadığını da göreceğiz.
Şimdi düşmanlıklar umumiyetle siyasi, askeri, politik sebeplerle olur. Yani birbirleriyle siyasi, coğrafi bir şeyi paylaşamayan devletler birbirlerine düşman olurlar.
Sonra da bunu vatandaşa mı empoze
evet,
ederler?
Evet, bunu çözemedikleri zaman iş savaşa sürüklenir. Halkı da bu savaşa ikna etmek, cepheye sürebilmek, savaştırabilmek için bu düşmanlık vakasının, realitesinin, fenomeninin, olgusunun abartılarak, mübalağa edilerek servis yapılması lazım. Bu kaçınılmaz. Ben bunu şey olarak söylemiyorum. Yani bu böyle.
Her toplum için
her
böyle.
Her cemiyette böyledir. Günümüzde de böyleydi. 4000 sene önce de böyleydi. Yani düşmanlık birse halka 10 olarak aksettirilir ki halkı gaza getirebilsin ami tabirle.
Yani şimdi, o orduyu oluşturmanın yolu yok başka
yok,
değil mi?
Yok. Vatan elden gidiyor. Her şeyimiz ama halbuki öyle değil belki. Ama başka çare yok. Savaştan başka çare yok. Bazen de var. Ama politikacıdan ihtirası sebebiyle bazen memleketler savaşa sürüklenmiştir. Veya gururları sebebiyle. Çok da kötülemeyelim. Sürüklenmiştir. Savaş kötü
bazen
bir şey.
Bazen savaşmak da gerekebilir.
Ama bazen
kaçınılmaz
bazen
olabilir.
Meselenin
sevmediğimiz
bir de oturduğunuz yerde gelip size saldırırsa birisi ben barışçıyım deyip Tibetliler gibi boynunuzu eğecek haliniz yok. Mukavemet etmek mecburiyetindesiniz ve mahkumiyetindesiniz. O ayrı tabi orası da var. Ama orada bile bu icap ediyor. Yani vatan müdafasının daha sıkı bir şekilde yapılabilmesi için halkta bir düşman figürünün teşkil edilmesi lazım. Nasıl anneler çocuklarını öcülerle korkutursa aynı şekilde bu böyledir. Ama bu normal bir şeydir. Yani böyle olması icap eder. Tabii bir de halkların düşmanlığı vardır. İnsan kendine benzemeyen, kendisinden farklı olana karşı devamlı bir çekingenlik duyar. Bu insan tabiatında vardır. Ne bakımdan benzemeyen? Tipi benzemeyen. Bir beyaz zenciden korkar. Zenci de beyazdan korkar. Dini benzemeyen, dili benzemeyen, kültürü benzemeyen. Bu bir psikolojik vakadır. Bunu siz cemiyet için düşünün. Yani öteki diyorlar ya şimdi. Hı hı. Eğer bu cemiyet o beldede güçlüyse, hakimse, hakim olmayan öteki elbette ki daha fena durumdadır. Yani o memleketin başına gelen bütün belalardan o ötekiler bazen mesul tutulabilmektedir. Bu da cemiyetlere ki düşmanlıkların sebebidir. Neden bu kavim bu kavme, bu halk bu halka düşman, birbirlerini sevmezler? Bugün bile Anadolu'da şu kazanın halkıyla bu kazanın halkı birbirlerine evet, düşmandır.
İki şehir arasında çekişme var mesela.
Vaktiyle zaman bir zaman. Vadi veya yayla ihtilafından çıkmış hadise, devamlı o düşmanlığın tazelenmesiyle bakıyorsunuz artık başı unutulmuş, asırlara intikal etmiş. Aileler arasında. Bizim de mesela çevremizde tanıdığımız aileler var. Bundan 3-4-5 nesil öncesinde çıkmış bir miras davası sebebiyle iki aile, yakın aile arasındaki ihtilaf. Bakıyorsunuz bugün torunlarının çocuklarında bile var. Tabii düşmanlık yapıp elini bıçak alıp onların üzerine yürümüyor ama bir düşmanlığın olduğunu hissediyorsunuz. Bu düşmanlığın belki sebebini bile bilmiyor. Çünkü sebebi çok eskide kaldı. Evet. Ama o devam ediyor. İşte halklar arasındaki düşmanlıklar da böyle olabilir. Ama bu çok kolay giderilebilir. Halkı bir şekilde yönlendirmek mümkündür. Ama politik düşmanlıklar çok kolay empoze edilir ve çok kolay silinir. Fakat halka sirayet etmiş o öteki düşmanlığı zor yerleşir ama kolay
daha derin
silinmez.
Demek ki
daha derin iz bırakırlar. Evet. Mantıklı bir sebep aramayın bunda. Yani Türk, Yunan, Ermeni, Kürt, işte Gürcü, Ermeni, Azerbaycan, bunların aralarındaki ihtilaf, Hindu, bu ihtilaflar halka sirayet ettikten sonra kolay kolay çıkmıyor. İlle mantıklı olması icap etmiyor. Mantıksız bir sebebe de istinad edebilir. Şimdi gelelim Türklere. Ama Türkler bu vatanlarından koptuktan sonra öyle mıntıkalardan geçtiler ki ne renkleri, ne tipleri, ne sözleri, ne dilleri, ne dinleri, ne kültürleri kendilerine hiç benzemeyen insanların arasından geçtiler. Bu insanlarla beraber yaşadılar. Bazen düşmanca, bazen dostça. Kız alıp verdiler. Bazen birbirlerine muharebe ettiler ama beraber
ticaret
yaşadılar. Ticaret yaptılar. Ve böylece beraber yaşama kültürü teşekkül etti. Bu göç, Orta Asya göçü. Ondan önce de Türklerde bir öteki mefhumu vardı. Çinliler ötekiydi mesela. Devamlı savaştıkları insanlar. Ama Çin kültürüne de inanılmaz vakıf idiler. Çünkü Türk ülkesinde Çinliler, Çin ülkesinde Türkler yaşıyordu. Ve barış sebebiyle bunlar birbirlerinden kız alıp veriyorlardı. Ve devamlı da savaş olmadığı için bol miktarda ticaret sebebiyle Türkler Çinlileri, Çinliler Türkleri tanımışlardı. Ve beraber yaşıyorlardı. Ki birbirlerine çok farklı iki kavim oldukları halde. Belli zamanlarda savaş oluyor. Savaşlarda halklar geri çekiliyor kendi sınırları da. Savaş kan gövdeye götürüyor. Sonra bakıyoruz tekrar
hiçbir şey olmamış
bir eski haline dönmüş. Bunu bugün için de söyleyebilirsiniz. Bir Türk-Yunan harbi var biliyorsunuz. Kökü Yunan bağımsızlığına kadar giden 1821 ama işte 1897 Girit'in işgali, arkasında 1912 Balkan Harbi ile pekişen ve nihayet Yunanların İzmir asker çıkarmasıyla 1919'da artık
zirveye
ulaşan bir düşmanlık var. Bu düşmanlık 4,5 sene sürmüştür. Yunan Harbi 1919'un Mayıs'ında başlamış, 1923'ün Ekim ayında sona ermiştir. Bu 4,5 sene, yani Cihan Harbi'den bile uzun sürmüştür. Bu tabii halkın vicdanında derin izler bırakmış. Fakat ondan sonra birkaç sene sonra Yunan Başbakanı Venizelos'un gelişiyle, bizimkilerin gidişiyle Türk-Yunan dostluğu başlamış. 1936'da Balkan Antantı olmuş. İki devlet birbirleriyle bir dostluk ve müttefiklik anlaşması yapmış.
Çünkü yan yanasınız. Hani iki komşu gibi ne kadar kavgalı kalabilir, evet, iki kardeş
kaçınılmaz
gibi. Kaçınılmaz. Hani tabii kardeş dediğiniz kan bağı olanlar ama sonuçta ilişkiniz varsa eğer, evet, İster istemez barışacaksınız.
Mecburi komşusunuz. Taşınma ihtimaliniz olmayan iki komşusunuz. Hı. Mecburen iyi geçinmek zorundasınız. İngiltere'yi düşünün. Birinci Can Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun hasmı kavisi, can düşmanı. Ondan sonra bakıyorsunuz Cumhuriyet'in kurulmasından sonra İngiltere ile o düşmanlığın yerini samimi bir dostluk almıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu zamana kadar hemen her devletle ufak tefek bir takım çekişmeler, siyasi, diplomatik krizler yaşamış. Fakat İngiltere ile hiçbir zaman, hiçbir devirde kriz yaşamamıştır. Türkiye'de sol iktidar olmuş, sağ iktidar olmuş, darbeler olmuş, tek parti olmuş, demokrasi olmuş,
koalisyon
olmuş, İslamcı iktidarlar olmuş, milliyetçi iktidarlar olmuş. Değişen hiçbir şey olmamıştır İngiltere ile. Demek ki dostluklar ve düşmanlıklar biraz siyasi olarak menfaate istinad eder. Biz gene gelelim cemiyete. Hı hı. Türk cemiyeti beraber yaşama kültürüne sahipti. Bu cemiyette kendinden farklı olanlar yaşıyordu. Türkler Müslüman olduktan sonra da biliyorsunuz bu bulundukları coğrafyada hakimiyetlerini devam ettirdiler. Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti, Selçuklu Devleti, bunlar bulundukları yerde büyük hanlıklar, devletler kurdular. Bu devletlerin vatandaşları Müslüman olduğu gibi gayrimüslimler de vardı. Hem de çok çeşitli gayrimüslimler vardı. Selçukluların, Gaznelilerin topraklarında Müslümanlar yaşıyor, Hristiyanlar yaşıyor, Yahudiler yaşıyor, Zerdüşt dini mensupları yaşıyor, Hindular yaşıyor, Budistler yaşıyor. Çeşit çeşit, bugün bile ismini, Sabiler yaşıyor. Bugün bile ismini bilemediğimiz pek çok mezhep burada Selçuklu hakimiyeti altında yaşıyor. Fakat İslam hukukunun empoze ettiği bir beraber yaşama kültürü var. Türkler zaten buna aşina. Zaten daha önce de söylemiştik. Türklerin Müslüman olmasının en mühim amillerinden, etkenlerinden bir tanesi. Eski Türklerin mensup olduğu dinin, ki bu katiyetle şamanizm değil. Çünkü şamanizm diye bir din yoktur. Hı hı. Gök tanrı dininin. Ama tabii Türklerin hepsi gök tanrı değil ama ekserisi gök tanrı. Gök tanrı dininin Müslümanlıkla olan imtizacıdır. Büyük ölçüde inanç ve amel esasları, ahlaki esasları örtüştüğü için Türkler Müslüman olmuştur. Kitle halinde. Bunun yabana atılmayacak bir hadise bu. Hı hı. İslamiyet'in de beraber yaşama prensipleri var. Yani İslamiyet bir dünya nizamı getiriyor. Sadece bir ibadet veya inanç değildir.
Zaten bütün... İslamiyet Müslümansan eğer, diğer evet. ayrımların çok da önemli olmadığını söylüyor.
Evet, evet aynen öyle. Bir kere zaten öncelikle Müslümanlık çatısı altında topluyor. Hı hı. Müslümanlık çatısı altında ırk, renk, dil ve kültürün ikinci planda olduğunu, hı hı. alt kimlik olduğunu, ancak birbirini tanımak, rahat yaşayabilmek için birer vasıta olduğunu Kur'an-ı Kerim deklar eder. Üst kimlik her zaman Müslümanlıktır.
Hatta diğer dinlerle olan ilişkiyi de belli bir çerçeveye evet. koyar. Evet. Dolayısıyla o çerçeve içinde...
Bunun üstüne de, hı hı. yani diğer dinlerle olan ilişkinin, münasebetin üstüne de insanlık şemsiyesini koyar. Madem ki insandır, madem ki Allah yaratmış, madem ki Allah onların rızıklarını veriyor, düşmanı olduğu halde, Allah biliyorsunuz kendine iman etmeyenleri, mümin olmayanları düşman olarak vasfeder. Buna rağmen bütün rızıkları Allah verdiğine göre Allah düşmanlarına rızkını veriyor demektir. O halde Müslüman da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mecburiyetinde olduğuna göre dünyada yaşayan Müslümanlar Müslümanların kardeşidir. Hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun renk, dil, kültür farklılıkları yaşanabilir. İnsanlar kendi ırkını sevebilir, müdafaa edebilir. Onun iyiliği için çalışabilir. Ama bu Müslümanlık çatısı altındaki diğer ırkları aşağılamadan, kötülemeden, onlara bu vasıtayla hegemonya kurma istememek. Bu İslamiyet buna izin veriyor. Yani İslamiyet'te milliyetçiliğin yeri bu kadardır. Yoksa milliyetçiliği asla reddetmez İslamiyet. Milliyetçilik zaten mensup olduğu topluluğun iyiliğini istemektir. Zaten zaman içinde hele Anadolu gibi bir mıntıkada yani bir ırkın saf bir şekilde muhafaza edilmesi çok zordur. Irklar artık kültürel ırklar haline dönüşmüştür. Aynı dili konuşan
kabullenmiş
insanlar, evet.
Değil mi aslında?
Bu kaçınılmaz bir şey. Hı-hı. Burada bir asimilasyon veya empoze mevzubahis değil.
Şimdi mesela şimdi genetik tahliller yapıyorlar. Bakıyorsunuz bir Yunan'dan Türk genleri çıkıyor. Çok. Bir Türk'ten başka bir ülke
evet.
çıkıyor.
Bu tabii evliliklerle olduğu gibi Türkleşme de var. Mesela bir Kürt aile geliyor Türklerin içinde Türkleşiyor. Veya bir Türk aile Kürtlerin içinde Kürtleşiyor veya Araplaşıyor. Bunun misali çoktur. Yani düşünün pek çok devşirmeler, esirler Türkiye'de yaşamışlar, Müslüman olmuşlar. Müslüman Türk kimliğiyle yaşamışlar. Onların soyu var. Bugün hiç onların soyu Türk değil. Ama artık Türkleşmişler. Çünkü kültürel milliyetçilik mevzubahistir.
Bir de fetihlerle vesaire zaten oradaki nüfus politikası bunu gerektirmiş.
Gerektiriyor. Yani Ukrayna'da, Romanya'da her yerde Müslüman olanlar var. Müslümanlar bir kere zaten bir arada yaşıyorlar. Bir Türk bir Arnavut kızıyla evlenmeyi... Müslüman ise hiçbir problem olarak görmüyor. Veya bir boşnak erkek geliyor bir Müslüman Türk kızıyla evleniyor. Hı hı. Ya kızı boşnağa nasıl versin demiyorlar. Mesela böyle bir problem yok. Aynı dine mensup oldukları hı hı. için. Din birleştirici unsur oluyor. Bu birlikte yaşamayı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Hı hı. Şimdi gelelim aynı dine mensup olmayanlar. Madem ki din o devirde çok mühim bir ayrıştırıcı. Bütün dünyada böyle biliyorsunuz. Sadece bizde değil. Hı hı. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bu anlattıklarımız bize mahsus zannediyor. Orta çağ, yeni çağ hep aynıdır. Yani bizde eğer bir aksaklık varsa zannetmeyin ki Avrupa'da aksaklık yok. Daha fazlası orada da var. Hı hı. Yani bunu bir kere dinleyicilerimizin nazar itibarı alması lazım. Kölelikten bahsediyorum. Ay olur mu nasıl Avrupa'da da var.
Hem de daha ağır.
Daha ağır şartlarda var.
Yani bizde İslamiyet'in getirdiği bazı sınırlar var.
Köleliğin hukuku var bizde. Orada köleliğin hukuku yok. Hı. Mal gibi. Arada çok fark var. Bunu bilmiyor tabii. Bir de onun gördüğü hep kölelik muhayyilesindeki filmlerdeki kölelik tabii. Onun için bunu bir şeyi düşünürken böyle düşünmek lazım. Peki farklı dinden olanla beraber nasıl yaşanır? Onun da prensiplerini İslamiyet koyuyor. Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bir kere bu ne demektir? Ben sizin dininize müdahale etmem. Siz dininizin icaplarını yerine getirirsiniz. İstediğiniz gibi inanırsınız. ibadet edersiniz, mabet yaparsınız, mabedinize gidersiniz, çocuklarınız bu dini öğretirsiniz. Propagandasını yaparsınız Müslümanlar arasında olmamak kaydıyla. Müslümanlığa hakaret etmemek kaydıyla bunu yaparsınız. Ben size karışmam. Hatta kolaylık gösteririm. Tabii bütün Müslümanların hedefi ilahi kelimetullah, yani Allah'ın adının duyulmasıdır. İnsanları zorla Müslüman yapmak kimsenin elinde değildir. Peygamber'e bile verilmemiş bir salahiyet. Ama duyurmak esastır.
Şimdi burada bir yol ayrımı var. Kılıç zoruyla Müslüman yapmamaktan bahsediyoruz. Bu peki sosyal baskıdan bahsedebilir misiniz?
Kaçınılmaz. Yani Müslümanların ekseriyette bulunduğu bir yerde yaşayan gayrimüslimlerin bir sosyal baskı görmediğini söylemek abes olur. Bu insanlığın icabıdır.
Bunu tersini yurt dışında yaşayan Türkler için ya da Müslümanlar için de söyleyebiliriz.
Onun için mesela İslamiyet Müslümanların gayrimüslimin ekseriyette bulunduğu yerlere gidip yerleşmesini men eder mecbur olmadıkça. Aynı o bildiği için.
Yaşanacakları.
Evet. Sizin ülkenizde yaşayan Müslümanlar, gayrimüslimler ister istemez Müslüman kültürün tesiri altındadır. Zaten İslamiyet'in istediği budur. Yani İslamiyet'i duysunlar, bilsinler doğru olarak. İslamiyet'in güzel ahlakını tanısınlar. Gönül rızasıyla Müslüman olsunlar.
Yani yaşayışları görerek, evet, örnek alarak.
Zorlu olmasınlar. Zorla İslamiyet'e girmek makbul değil. Olmuyorlarsa da kendileri bilir. Çünkü la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Onlar kendi dinleriyle dinlenirler. Madem ki Allah onlara bu hakkı vermiş, peygamber onlara bu hakkı vermiş, yani İslamiyet bu hakkı vermiş. Bu hak bir hükümdarın, Türk milletinin veya bir başka padişahın, bir meclisin verdiği bir hak değildir. Veya gayrimüslimlerin halk hareketleriyle elde ettikleri bir hak değildir. Bu İslam dininin tanıdığı bir haktır. Yani bir insan hakkıdır. Bunu ne geri onlar vazgeçebilirler, ne hükümdarlar geri alabilirler. Bunun da altını çizmek lazım. Yani bu üniversal bir kaidedir. Gayrimüslim hakları. Bu hakların içine bunlar giriyor. Sadece can, mal hürriyeti değil. O zaten bütün insanların var. Kendi dinlerinde. Çünkü bir İslam memleketinde tatbik edilen insan haklarının içinde din ve vicdan hürriyeti de vardır. O da bunun şumuline giriyor. Şimdi burada beraber yaşama, şimdi de sosyal kısmı var, çerçevesi var.
Bir şey sorayım. Hani beraber yaşıyor olmalarına rağmen gene de biraz önce söylediğiniz, nasıl hani bir yabancı ülkeye gidiyorsa orada Müslümanların çoğunlukta olduğu yerde, evet, bir Müslüman yaşamalıdır diyorsak, onlar da aslında benzer şeyler yapmışlar ve İstanbul coğrafyasına baktığımızda bazı semtlerin bazı gruplar tarafından, evet, adeta merkez kabul edildiğini görüyoruz.
Evet. Gayrimüslimlerde şimdi sadece İstanbul değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen her yerinde, bunu Arap mıntıkaları da dahil, Müslümanlar da gayrimüslimler bir arada yaşıyorlar. Çok kişi buna şaşırır ama öyledir. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, efendim Yemen'de ve zaten Rumeli'de, Kafkaslar'da, yani Müslümanlarla gayrimüslimler, Türklerle Türk olmayanlar bir arada zaten yaşıyorlar. Sadece İstanbul değil. Ama İstanbul bir prototiptir. Gayrimüslimlerde kendi mahalleleri var, kendi köyleri var. Mesela karışık köy çok azdır Anadolu coğrafyasında ve Rumeli coğrafyasında. Var ama azdır. Ya Bulgar köyü ya Türk köyüdür. Ya Rum köyüdür ya Türk köyüdür. Ya Ermeni köyüdür ya Türk köyüdür. Böyledir. Ama karışık köyler de var. O da orada bile aşağı mahalle Rum mahallesi, yukarı mahalle Türk mahallesi veya tersi, böyle ayrılmıştır.
Arada İstanbul bir gibi ya da Bursa,
İstanbul gibi,
Edirne,
Bursa gibi, Edirne gibi, büyük Şam gibi büyük şehirlerde, Trabzon gibi, Ermeni mahallesi ayrıdır, Rum mahallesi ayrıdır, Yahudi mahallesi ayrıdır. Farklı din mensupları kolay kolay komşu değillerdir. Ama bunun istisnaları elbette ki var. Yani ama yine de bir komün, mesela Üsküdar'da bile gayrimüslimler var, belli bir yerde yaşıyorlar. Mesela Kadıköy'de gayrimüslimler çok, Müslümanlar az, onlar belli bir yerde yaşıyor. Yeldeğirmeni, evet, tarafında yaşıyorlar mesela. Bu kendiliğinden teşekkür etmiş bir hadise. Hiç kimse gidip de bir Rum'la yan yana oturmak istemiyor. Veya bir Rum gidip de Müslüman'la yan yana oturmak istemiyor. Yani korktuğu için mi? Hayır. Yani imtisaç edemeyeceği için. Şimdi bile öyle değil midir? Yani komşu, ev alma, komşu al. Evet. Bu bir düşmanlığın eseri veya bir korkunun eseri değil. Eşyanın tabiatı icabı böyledir.
Peki hangi semtlerde kimler daha çok oturur İstanbul'da?
Şimdi İstanbul coğrafyasında Rum, Ermeni ve Yahudiler var. Biliyorsunuz Osmanlılar İstanbul'u Rumlardan aldı. Rum dediğimiz Ortodokslar. Bu Rumlar İstanbul'un muhtelif semtlerinde yaşıyorlardı. Fakat İstanbul Haçlı seferleri sebebiyle harap olmuştu. Pek çok boş mahalleler vardı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren İstanbul'a bol miktarda Müslüman geldi, yerleşti. Yeni Müslüman mahalleleri teşekkül etti. Ve zamanla gayrimüslimler belli mıntıkalarda, ki eskiden beri orada çoğunluktalardı, Müslümanlar belli mıntıkalarda ağırlık kazandılar. Şehrin merkezi olan Fatih gibi, Sultanahmet gibi yerlerde Müslümanlar kenar çevrelerde gayrimüslimler oldu. Ve bunlar bir arada yaşama kültürünü öğrendiler ve devam ettirdiler.
Peki, kısa bir ara verelim. Beraber nasıl yaşadılar? Komşuluk ilişkilerini nasıl kurdular? Birbirlerinden kız alıp verdiler mi? Detayları paylaşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Osmanlı coğrafyası içinde farklı dinlerden insanların bir arada nasıl yaşadığını konuşuyoruz ama daha çok İstanbul'a özeline döneceğiz şimdi zannediyorum. Farklı semtlerde Ermeniler, Rumlar, Türkler yaşarlardı. Zaman zaman bir arada da yaşarlardı ki biz bunun tarihi izlerini şu anda da görüyoruz. Mimari olarak görüyorsunuz, geride bıraktıkları eserler olarak okullar ya da işte ibadethaneler olarak görüyoruz. Böyle baktığımızda aslında birbirlerinden korkmadıklarını ama mecbur kalmadıkça da bir arada yaşamayı tercih etmediklerini söyleyebiliriz.
Evet. Şimdi mesela Osmanlı Devleti bir mozaikti sözüne ben çok katılmıyorum. Yani mozaik demek iç içe girmiş demek. İç içe girmişlik yok. Şimdi 1950'lerde 60'larda Cumhuriyet Devri'nde yaşanan bazı münferit efendim onlar bize gelirdi biz onlar çok iyiydik beraber değil tabii ki. Osmanlı cemiyetinde böyle değil. Ne Avrupa'da böyle ne Rumeli'de böyle. Ama tamamen birbirinden ayrışmış mesela bir Almanla bir Türk'ün münasebeti gibi de değil. Kendine mahsus bir Osmanlı barışı temin edilmiş. Sultan Fatih'ten sonra İstanbul'a Rumlar zaten oturuyor. Ermeniler geldi yerleştiler. Biliyorsunuz Ermeniler sanatkardır. Bir şehri kuracaksa mutlaka Ermeni'ye ihtiyaç vardır. Ermeniler geldi yerleştiler. Yahudiler zaten öteden beri vardı. Sultan II. Bayezid devrinde de Fatih devrinde de sonraki devirlerde de İstanbul'a Yahudi nüfusu yerleşti. Ve hadise kendiliğinden sular kendiliğinden mecrasını buldu. Sur içinden bahsediyorum. Sur içinin orta kısmı Erzine Kapı'dan alın Sultanahmet'e kadar ekseri Müslümanların, Türklerin yaşadığı semtlerdir. Sahillerde daha ziyade Rumlar ve Ermeniler yaşar. Mesela
tüm sahiller
Fener,
için mi geçer? Umumiyette. Evet. Yani Halit sahili de Boğaz sahili.
Mesela Fener ekseri Rumların yaşadığı bir mıntıkadır. Fatih'in alt tarafı. Onu böyle şeye kadar siz Eminönü'ne kadar ilerletebilirsiniz. Eminönü mıntıkasında bugün Yeni Cami'nin olduğu yerde Yahudiler yaşardı. Yahudi mahallesiydi orası. Satın alındı onlardan yeni cami yapıldı. Bir kısmı devlet harbi, bir kısmı...
Peki bu kadar büyük bir cami yapıldı Yahudilerin yaşadığı yer. Böyle bir talep var mıydı?
Yok, arka taraf, bahçe kapı, Sirkeci, Müslüman mahalleleri.
Müslüman mahallesi.
O şeyin caminin arka tarafı olan bahçe kapı, divan yolu yukarıya kadar... ...hep Müslümanların, o zaman şimdiki devlet daireleri ve çarşılar yok. Oralar hep ev. İnsanlar yaşıyorlar orada. Ve öte taraftan Topkapı Sarayı var zaten orada. Topkapı bu tarafı Sultanahmet... Sultanahmet alt tarafı Kadırga'ya kadar, Cinci'ye kadar olan yerler hep Müslümanların yaşadığı yerler. Ama mesela Balat Yahudilerin ekseriyette bulunduğu bir yer. Fener'in arka tarafı. Ayvansaray Müslümanların yaşadığı bir yer. Sur dipleri. Sonra alt tarafı inin Samatya Ermenilerin çok olduğu bir yer. Kumkapı Rumların yaşadığı bir yer. Sahil kısmı Ermeni ve Rumların, onlar da gene ayrı ayrı.
Şimdi neden bu kadar yakın diye sorabilir dinleyicilerimiz ama sonuçta sur içi dediğiniz dar. Yer evet.
Arazi kıt, evler hep tek katlı, çok yer harap, burada yaşıyorlar. Demek ki sur içinde Rum, Ermeni, Türk ve Yahudi nüfus bir arada fakat farklı semtlerde yaşamaktadır. Fakat bu mutlak değildir. Mutlaka Fener'de birkaç Türk evi olabilir ama çok istisnaidir. Şimdi gelelim sur dışına. Üsküdar Müslümanların yaşadığı bir mıntıkadır. Kuzguncuk Yahudileri yaşadığı bir mıntıkadır. Beylerbeyi Müslümanların yaşadığı bir mıntıkadır. Zaten bundan sonra artık köyler başlıyor. Bu köyler ya Türk köyüdür, Çengelköy gibi, ya Rum köyüdür. Mesela Sarıyer gibi bu tarafta. Böyle gider. Yani Rum köyü. Bu köylerin içinde de ekseriyet Rum ama birkaç aile Türk de bulunabiliyor. Bunların da ekserisi çiftçilik sebebiyle gelmiştir.
Bir parantez açalım diyecektim. Bazıları meslekleri gereği bunu yapmışlar ve o meslek babadan oğula geçiyor. Eskiden doğal olarak.
Mandıra açmış mesela adam gelmiş Üsküp'ten mandıra açmış Kandilli'de veya Kanlıca'da. Rumlar yaşıyor orada. Balıkçı onlar hep. Rumlar ekseri balıkçılar. Bu da orada yaşamış. Kayıkçılık yapmak üzere Çankırı'dan çıkmış gelmiş. Oraya yerleşmiş birkaç nesil. Boğaz köylerindeki karışıklık bundan kaynaklanıyor. Ama yine orada bile biz o şeyi görüyoruz. Ağırlığı görüyoruz.
Ama en net harita Haliç kıyısında görünüyor değil mi?
Evet. Kadıköy, Rumların ve daha sonra Lövantenlerin yani Osmanlı Devleti'ne yerleşmiş gayrimüslimlerin, ecnebilerin yaşadığı bir yerdir. Sadece Yeldeğirmeni civarında Müslümanlar yaşamaktadır. Geri kalan yer Moda Yurdar, evet. Arka taraflara doğru Fenerbahçe. Zaten ondan sonra gene köyler başlıyor. Yani Erenköy'ü, Kartal, onlar hep köylerdir. Marmara Köyü. Bunlar Türk iskanıdır. Çünkü eskiden beri fethedildiği için. Ama burada da gayrimüslimler yaşıyor. Pendik'te gayrimüslimler var, Kartal'da gayrimüslimler var. Ama mahalleler hep ayrı ayrı.
Hep birbirinden uzak uzak.
Adalar iskan olan bir yer değil. Hiç insan yaşamıyor orada. Fakat Yunan isyanından sonra şehirli Rumlar, Türkler bir reaksiyon gösterirler diye adalara yazlığa giderlerdi. Kışın dönmediler. Ve ondan sonra birkaç kış orada oturdukları için adalarda da iskan başladı. Ve yaz kış oturulmaya başladı. Eskiden sadece yazın oturulurdu adalarda. Birkaç manastır vardı. Gelelim Galata yakasına. Galata çok enteresan bir yer, kozmopolit. Türkler fethettiği zaman burada Cenevizli, Pizalı, Venedikli, Katalan, Fransız, yani Katolik Avrupalı Akdenizliler yaşıyordu. Onlar Osmanlı hakimiyetine girdiler. Galata tarafına Müslümanlar yerleştiler. Fakat yukarı kısım hep gayrimüslim hüviyetini korudu. Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren mesela Kasımpaşa, Piyale Paşa tarafına Müslümanlar yerleştiler. Oralara birer paşa oturuyor, konağı var. Paşanın kapı halkı. Sonra onlara hizmet eden bir çarşı. Paşa bir cami yaptırıyor. Kayyım-ı müezzini derken orada bir mahalle teşekkül ediyor. Yine bu tarafa dönelim. Beşiktaş. Müslüman, gayrimüslim karışık yaşıyor. Ama Ortaköy, ekserisi Yahudi. Rum var, Müslüman çok az. Belki yok denecek kadar
şimdi
az.
Şimdi oradaki ibadethanelerden de aslında bunu evet, görebiliyoruz değil
mümkün.
Mi?
Hala kalanlardan bunu anlamak mümkün. Eyüp'te hiç gayrimüslim yaşamıyor. Zaten yasak.
Yasak. Yasak. Ha, bir de o var. Bazı semtlerde gayrimüslim...
Mekke Medine'de gayrimüslimlerin yaşaması yasak. Bir de Eyüp Sultan'da, İstanbul'da gayrimüslimlerin yaşaması yasak. Ama mesela Kudüs öyle değil. Kudüs hala bugün öyledir. Rum mahallesi var, Ermeni mahallesi var, Yahudi mahallesi var, Müslüman mahallesi var. Küçücük Kudüs dört mahalleye ayrılmıştı. Eskiden de öyleydi. Ana hatlarla mı? Hayır. Buradan geçince işte diyorsunuz Ermeni mahallesine geçtim ama biliyor herkes.
Şimdi zaten bu tür köyleri yani mesela gittiyseniz, gördüyseniz evet. Biraz önce mimari olarak birbirinden farklı olduğunu söyledim. Yaşama tarzına ve onun getirdiği beklentiye göre evler farklılaşıyor. Mesela bazısında perde var, bazısında yok. Kiminde kalın perde var, kimisinde yok. Görüyorsunuz.
Kiminde kafes var, kimisinde yok. Yani bu az çok eski evleri söylüyorum. Evet. Bu az çok insanların kim oldukları hakkında bize fikir veriyor. Şimdi hatta Osmanlı Devleti'nde bazı zamanlarda Müslümanların evleriyle gayrimüslimlerin evlerinin aynı renk olmaması hakkında tamimler neşredilmiş. Birbirinden farklı olacak
neden
evler.
Neden ayırt etmek zorunda? Mesela şundan evlerin dolayı, dışından neden ayırt etmek
bunu insanlar
zorundayız?
Bugün anlayamazlar. Hamamda bile ayrı peştemal giymek mecburiyetindeler. Hamamda insan neyle anlayacak? Peştemalinden. Yani veya nalından farklı peştemal. Nalındaki bağlı renklerden. Dışarıda başını aldığı serpuştan. Neden? Bunu bugün insanlar anlamazlar. Şimdi İslam dininin beraber yaşama kültürü içinde bazı kaideler var. Mesela Müslüman bir muamele yaparken bir şahit koşması lazım. O şahit kim olacak? Müslüman, iki Müslümansa Müslüman olması lazım. İnsanların kim olduğunu bilecek ki hukuki bir mesele olduğu zaman ona göre muamele etsin.
Bu kadar günlük hayatın içinde mi?
İçinde tabii. Yani zaten umumi yerlerde böyledir. Hususi yerlerde kim kime karışır? Çarşıda, pazarda yani insanların bir araya geldiği yerlerde böyledir.
Mesela evler alışveriş bile yaparken de mi tercih eder? Mesela bir Müslüman Müslümandan alışveriş yapmayı mı tercih eder esnaf olarak?
Eskiden o kaide yoktu. İyi malı ucuza satanı tercih ederlerdi. Bir de zaten esnafın ekserisi gayrimüslimdir. Mesela İstanbul'un bütün hemen hemen bakkalları Karaman Rumu'ydu. Türkçe konuşan Rumlar vardı Anadolu. Onlar hatta Karamanlı Bakkal diye bir tipleme vardır. O Türk Ananevi Tiyatrosu'nda. Tacirlerin ekserisi, çünkü Türkler devlet idaresiyle meşgul. Müderrisler, kadılar, müftüler Türk. Devlet idare edenler Türk. Valiler veya Anadolu'da çiftçiler. İstanbul ve büyük şehirlerde zaten esnafın ekserisi gayrimüslim. Müslümanlar zaten onlarla alışveriş yapıyor. İşte Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir araya geldikleri en mühim yer çarşıdır. O sizin bahsettiğiniz mozaiklik belki çarşıda mevzubayız. Ve Kelile ve Dimne de diyor ki Beydaba, aslandan en çok kim korkar? Onu hiç görmeye. İşte diyor, Osmanlılar da devamlı gayrimüslimlerle beraber yaşadığı için onlar da gayrimüslimlere karşı bir düşmanlık, bir korku mevcut değildi. Ne zaman ki gayrimüslimler Anadolu'dan çekildiler, bir ulus devlet meydana geldi, bu düşmanlıkları körüklemek çok daha kolay oldu. Şimdi bir Rum dediğin zaman çocuklar bile dönüp bakıyor. Nasıl bir insan acaba bu Rum? Halbuki Osmanlı için böyle bir şey yok. O devamlı Rum, Ermeni, Yahudi'ye alışık.
Hatta farklı renkler içinde aynısını evet. Söylemek mümkün.
Evet, aynen öyle. Şaşırmaz Osmanlı evet. Bizi önce gördüğün zaman.
Ama biz şaşırırız değil mi?
Şimdi şaşırırız,
yani
bakarlar nereli evet. Kim falan. Bu bir. Tabii bu biraz da o gayrimüslimlerin bir şekilde hakimiyet altında tutulmaları ve onların kendi dinlerinin icaplarından da geliyor. Mesela Rumları, Bizans İmparatorluğu vardı, ortadan kalktı. Şimdi Rum dini, yani Ortodoks dinine göre hangi devlet hakimse Ortodokslar ona tabidir. Yani Ortodokslarda mesela bir milliyetçilik yoktur. Bu Türkler için bir avantaj olmuştur. Ama ne zaman ki Ortodoks halkın içine milliyetçilik girdi, o zaman problem çıkarttı. O zamana kadar böyle bir problem
olmadı. Onlar için de zaten din çatısı yıkılıp yerine başka bir çatı
yani
kuruldu.
Yani Yunan isyanını çıkaranlar Patrik'in adamları değildi. Hatta Patrik onları aforoz etti. Siz dedi dine aykırı davranıyorsunuz. Osmanlı padişahını beğen beğenme hükümdardır. İsyan edemezsiniz dedi. Bizim dinimize aykırı dedi. Aynı şey Yahudiler için cari. Yahudilerin tutup da Osmanlı ülkesinde zaten ana vatanları değil. Yani bir araya gelip öyle bir şey. Üçüncüsü Ermeniler. Ermeniler ana yurdu zaten iyice Doğu Anadolu. Bizanslılar müsaade etmediği için Anadolu'ya gelemiyorlardı. Türkler gelince müsaade ettiler. Onun için Türklerle Ermeniler arasında zımni bir yakınlık teşekkül etti. Yani Türklerin en yakın olduğu millet, en iyi geçindiği millet Ermenilerdi. Tarih ne kadar enteresan değil mi?
Şimdi
en büyük düşman olarak görülüyor. O zaman öyle değildi. Yani bir Türk bir Ermeniden, bir Ermeni bir Türk'ten korkmazdı, çekinmezdi. Yani bu adam gavur bana kötülük yapar ve bu Türk de alışılmış. Bir de Ermeniler Türklerin lütfuyla Anadolu'da oldukları için, yani bunu bizim vatanımız, siz nereden geldiniz diyecek halleri yok.
Ama yine işte milliyetçilik akımları burada etkili. Şimdi o nesilden nesile anlatılan bilgi işte kesiliyorsa.
İşte Osmanlı barışının yıkılmasıyla alakalı. Nasıl Osmanlı idaresi gevşiyorsa bu sosyal hayata aksediyor. İyi adamlar yetişmiyor. Padişahların gücü yetmiyor. Askerler başı ikide bir de isyanlar. Bu Osmanlı barışını bozunca bu sefer gayrimüslim unsurlarda başların içerisine bakma. İşte o sırada Fransa ihtilali yetişiyor. Masonların onlara attığı kemer, milliyetçilik kemendi. Bütün Balkan milletlerini arkasından Anadolu ve Orta Doğu, yani Arapları, Ermenileri, Kürtleri canlandırdı. Yani Türklerden ayrılmamız lazım. Bir, biz zaten ayrılmamız lazım. Ayrı milletiz. İki, Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Çünkü Türklerde düzen bozuldu. Hmm. Yani Arapların isyanının sebebi.
Yani aslında düzensizliğe biraz da.
Yani şimdi kim ne derse desin, Arapların ve Kürtlerin huzursuzluğu, Arapların isyanı, hatta bir ölçüde Ermeni patırtıları bile hep klasik Osmanlı barışının, Osmanlı nizamının, sisteminin sarsılması ve çözülmesiyle alakalıdır.
Evde de öyle değil midir? Bir huzursuzluk, bir kavga olsun evde. Normal davranışlarınızın dışında ne yapacağınızı bilemezsiniz.
Evet, aynen öyle. İşte burada da bir problem doğdu. Bunlar ne yapacağını bilemediler. Nitekim bunu o zamanı objektif bir sağlıklı gözle incelersek bunu görüyoruz. Yani Osmanlı barışı işi böyle sağladı. Şimdi bir de Osmanlı barışının bir avantajı var. Biraz evvel anlattım. Cemiyeti dinlere göre ayırıyor. Müslüman milleti. Rum milletinden kastım Ortodoks millet. Yani Sırp, Arnavut, Makedon, Yunan, Bulgar hepsi giriyor. Ukran ve Ermeni milleti ve Yahudi milleti. Dört millet var Osmanlı Devleti'nde. Dinlere göre ayırmış. Tabii şimdi millet Ermenileri Ortodoks zanneder. Değil, Ermeni ayrı bir millet. Ayrı bir ırk şeyi var onların, mezhebi var. Ve Yahudi. Peki Süryaniler? Onlar Ermenilerle aynı mezhepten. Maruniler Ermenilerle aynı mezhepten. Çok küçük oldukları için bu milletin içinde kategorize ediliyor.
Aynı çatı altında.
Peki Katolikler var. Çok az Osmanlı Devleti'nde. Çok az Katolik var. Onlar Papa'nın temsilcisi vasıtasıyla idare ediliyor. Onları millet sistemine almıyor Osmanlı. Çoğu zaten Lovanten onların. Belki bir gün gidecekler.
Ama gene hukukuna saygı göstermek gerektiğini de gösteriyor.
Aynen, devlet, millet gibi duruyor. Şimdi bu dört millet hiç şimdi anlatıldığı gibi değil. Ayrı kompartımanlarda yaşarlar. Aynı trenin ayrı kompartımanları.
Biraz önce söylediğiniz yani nalındaki renge kadar.
Evet, farklı.
Peştemalının rengine farklı. Kadar ayrılması istenmiş
kolay
zaten.
Kolay bir araya girmez. Aynı mahallelerde oturmazlar. Birbirlerinin düğünlerine, derneklerine mecbur olmadıkça gitmezler. Nasıl mecbur olunur? Komşusunuz. Aynı köyde yaşıyorsunuz. Ve yakın ticari münasebetleriniz o zaman gidilir. Cenazene hiç zaten gidilmez. Yani Müslüman bir gayrim kiliseye gidecek bilmem. Çok, o hiç olacak
işte. Başsağlığı peki.
Başsağlığı dilerler. Başsağlığı dilerler, hediyeleşirler. Ayrı mesele. Ama o bir arada yaşama şeysi yok. Yani o milletin anlattığı gibi. O sonraki zamanlarda artık millet şuuru din önüne geçince biraz da zorlama şeylerle.
Bir de merak duygusuyla merak galiba da biraz daha.
Yine bile şuur altında aman ona gitmeyin, aman iğneli fırça, aman bilmem ne. Vardır o his. Bir ayrı yaşarlar. Çarşıda bir araya gelirler, belki hamamda bir araya gelirler. Ama onun dışında ayrı yaşarlar, bir arada yaşamazlar. Yaşayacak imkanları yoktur, istese de yaşayamaz.
Bir de şimdi
yani
mesela.
Bir Türk çocuğu, bir Ermeni çocuğuyla arkadaş olamaz.
Okulda karşılaşmıyor.
Karşılaşmaz, ayrı okulları var. Mabette karşılaşmaz.
Lokantada, restoranda karşılaşmıyor, öyle bir yer yok.
Kafe şey herkesin ayrı. Hatta bırakın Müslüman ırkların, hatta yaşlının, gencin, ilmiyenin, onların bile kahveleri ayrı. Nerede karşılaşacak bu? İşte ya çarşıda ya hamamda. Yani hamam bile mahalle hamamıysa zaten karşılaşmaz. Umum hamamla belki karşılaşır. Çoğu da peştemali ayrı. Onun için bir korku yok. Aşılanmış bir düşmanlık yok. Hele hele devlet politikası haline gelmiş bir düşmanlık yok. Tam tersine İslamiyet'in getirdiği bir gururla onlar bizim işte mahiyetimizde, onlar bizim emanetimiz, Allah'ın emanetidir. Aman aman onlar, nitekim padişahlarda, devlet adamlarında hep bunu görüyoruz. Yani gayrimüslimlerin bir Allah emaneti olduğu, aman onları koruyalım, aman onlara bir zarar gelmesin. Çünkü onlar bizim emanetimizde. Zaten zimmet o demek, zimmet akdi var. Zimmetinize veriyor ya, siz ondan sorumlusunuz. Gayrimüslimler de zimmet aktiyle Müslümanlara zimmetlenmiştir. Onun için onlara zimmi derler. Zimmetlenmiş demek. Yani canına, malına, ırk hiçbir şey gelmeyecek zarar.
Bir de sorumlu tutuyor sizi yani.
Sorumlusun. Kaldı ki şimdi bir Müslümanı öldürürse cezası neyse, bir Müslüman bir gayrimüslim öldürürse cezası aynı. Ya o gayrimüslim diyeceği değişmiyor ceza. Hatta köle hukuki bile öyle. Bir Müslüman, bir hürle köle arasında fark yok öldürürse. Veya yaralarsa veya zarar verirse. Bu kanun önünde eşittir. Nitekim Sultan II. Mahmud'un çok mühim bir sözü var. Bazıları onu yanlış anlıyor. Ben tevamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudisini havrada tefrik etmek isterim. Şimdi daha sonrası mühim. Bunun haricinde aralarında bir günah fark tasavvur etmem. Hepsi bir pederin evlatlarıdır. Yani fark dindedir. Hı hı. Şimdiki gibi bir araya gelelim. Onun dinimiz dışında... değil, amentümüz müşterik falan demiyor bakın. Herkesin dini ayrı. Ama onun dışında kanun önünde herkes eşittir.
Ve onların nerede olması gerektiğini de söylüyor.
Yerinizde durun, birbirinize karışmayın. Hı hı. Ama kanun önünde eşitsiniz. Bir babanın serkeş oğlu da olur, iyi oğlu da olur. Sakat oğlu olur, kuvvetli oğlu olur. Eve çok para getiren onu, hepsini aynı derecede sever. Sevmese bile hepsine aynı şefkat, merhamet ve adalet kanatlarını gerer. Ben de öyleyim diyor Sultan Mahmud. Benim için diyor bir Türk'le bir Rum arasında bu cihetle kanun önünde eşitlik cihetinde fark yoktur. Bu çok mühim bir söz. Tarihi bir sözdür. Ama bu yanlış anlaşılıyor. Şimdi bunun neticesi olarak herkes ayrı kompartımanda yaşar. Birbirine karışmaz. Karışmayınca rekabet olmaz. Rekabet olmayınca düşmanlık olmaz. Bir Ermeni gencinin en büyük emeli nedir? Ermeni patriği olmak. Şeyhülislam olmak değil, padişah olmak değil.
Yani o zaman, aslında yoluk belli, evet, hedefi belli.
O zaman dinler arasında çekişme olmaz. Dinler arasında. Kendi içinde olur ama bu zaten insanlığın icabıdır.
Ama zaten dinler arasında çekişme olmasının mantıklı bir tarafı da yok ki. Yok. Çünkü siz kendi dininize göre yaşayıp sorumluluk alıyorsunuz. İşte o da kendi dinine
o
göre.
O işte 19. ve 20. asrın ötekileşmesinden sonra ortaya çıkmış bir şeydir. Yani sizin dininizden olmayanları ötekileştiriyorsunuz. Evet öteki ama bir de buna bağladığınız neticeler var. Ona hayat hakkı yok. O ikinci sınıftır. O haindir. O bizi sömüren bir asalaktır. Bu cemiyetteki bütün kötülükler onlarda, biliyorsunuz eskiden Avrupa'da veba çıkıyordu. Yahudilerden biliyorlardı. Yahudileri öldürüyorlardı.
Şimdi yakın zamanda mesela Türkiye'de kurulmuş bu düzene rağmen yaşanan sorunlar olmadı değil.
Tabii ki. İşte dediğim gibi düzen gevşedi. Düzen gevşeyince bunu tekrar toparlamak, tekrar eski haline getirmek çok zordur.
İşte sürgünler vesaireler şimdi, ama oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Hiç mi mesela bakıyorum şimdi İstanbul yemekleri dediğiniz şeye, zeytinyağlı yemeğin şimdi, bizim soframızda ne işi var? Evet. Hepimiz çok seviyoruz ve soframızda.
Şimdi efendim ayrı yaşamak demek birbirlerine hiç tesirde bulunmuyor demek değil. Aynı şehirde yaşıyorsunuz, aynı havayı teneffüs ediyorsunuz, birbirimize tesiriniz yok. Bir kere kılık kıyafette tesirler vardır. Bizden onlara, onlardan bizlere. Çok enteresan. Yani bakarsanız kıyafetlere bir ulahı, yani Romeni, Anadolu köylüsünü ayıramazsınız. Çok mütehassıslar ayırır. Kıyafet ve etnografi mütehassısı ayırır. Ama normal bir adam baksa Osmanlı köylüsü der. Osmanlı köylüsü. Ama Roma, Romano. Avrupa nereye? Romanya nereye? Anadolu nereye? Bir kere bu böyledir. Hatta Slav köylüleri Hristiyan oldukları halde Orta Avrupa, Batı Avrupa'ya değil, Almanlara falan değil. Hatta Polonyalılara falan da değil. Osmanlılara benzerler. Kılık kıyafet yiyeyim. İkincisi mimari. Bunda tabi ustaların ekserisinin Ermeni, müzey tezyin ustalarının, yani iç, ne diyorlar ona şimdi,
inşaatı
dış
iç mimar.
Binanın dışı yapıldı, içine bir şey diyorlar. İşte içini yapanlar, dekorasyon, işte sıvası, şuyu, buyu, pencere, Rumlar. İster istemez Rumlarla Türklerin evleri birbirine çok benzer. O bizim eski Türk evi dediğimiz Rum ve Ermeni mimarlar tarafından yapılmıştır. Ama aslı Anadolu'nun yerli mimarisiyle ve çeşitli mimari stillerin eklektik bir karmaşası. Bakıyorsunuz Anadolu'daki evle Rumeli'deki ev aynı. Bu onun sahibi bir Hırvat. Birbirine benziyor evler. Çünkü işin içine teknik olunca.
Bir eski çarşı gezdiğinizde, evet, Balkanlarda herhangi bir yerde Türkler yaşamasa bile içinde.
Böyle. Yemekler. ne olursa olsun, lokanta olmasa bile, bir araya oturup gelip yemek yemeseler bile, yemeklerde inanılmaz birbirine tesir vardır. Dediğiniz gibi zeytinyağının bize ne işi var?
Hı-hı.
Zeytinyağlı yemekler ve balık bize Rumlardan intikal etmiştir. Yani siz hiçbir münasebetimiz yok diyemezsiniz. Münasebet var. Benim kastettiğim böyle içli dışlı her dakika beraber öyle bir münasebet yok.
Peki evlilik?
Evlilik çok nadir. Bir kere bu hem Müslümanlardan hem Müslüman olmayanlardan kaynaklanan bir reaksiyonun neticesi olarak, biliyorsunuz din kiminle evleneceğini sayar. İslamiyet için söylüyorum. Bir Müslüman erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir. Bu çok hoş karşılanmamakla beraber buna müsaade var. Ama aksine müsaade yok. Müslüman bir kız asla gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Şu yol var mı? O Müslüman erkek, o gayrimüslim erkek Müslüman olursa bu olur. Fakat bu da kültür farklılığı sebebiyle pek hoş karşılanmaz. Eski cemiyette her ne kadar Osmanlılar'da sınıf yoksa da kendine mahsus bir sınıf şuuru yine var. Evlilikler bu sınıf şuuru çerçevesinde cereyan ediyor. Hele hele bir kızın evliliği bunda daha baskındır. Mesela bir o erkeğin kendinden düşük sınıfa mensup biriyle evlenmesi daha hoş karşılanır. Ama bir kızın Müslüman olmuş bir Rum'la evlenmesi bile hadise olur. Zaten çok nadirdir böyle, hı-hı, bir vaka. O da dediğim gibi Müslüman olmuş bir Rum'la. Hele biriyle kaçma, o filmlere, zaten filmlere, romanlara geçiyorsa çok nadir olduğunu gösterir. Fazla evlilik yok. Fakat ben gayrimüslimlerin kroniklerinden ve hatıratlarından öğrendiğime göre aynı reaksiyon onlar da veriyor.
Onlar yani da istemiyorlar
Müslüman
aslında.
Bir kızı seven bir gencin Müslüman olarak evlenmesini bir dramatik bir netice mesele haline getiriyor.
Ya da Müslüman bir kızı gelin almayı.
Veya işte o öyle olacak ama bir kız vermeyi, Müslümanlara gelin vermeyi fevkalade onur kırıcı, üzücü bir şey olarak görüyorlar. Yani hakim sınıfa kız verdik öyle demiyorlar. Veya ne olacak canım demiyorlar.
Kendi tercihi demiyor yani,
demiyor.
Öyle mi?
Zaten kendi tercihi diye bir şey yok. Yani yakın zamana kadar bir kız veya bir erkek, bakın sadece kız değil. Şimdi hani hep kızlar için babası zorla verdi. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Eskiden erkek olsun kız olsun evlilikten %80 babası, hatta %80'in ekserisi babası, biraz annesi, %20 belki kendisinin fikri rol oynar. Bazında hiç rol oynamaz. Bu sadece kadınlara mahsus değil. Eski kültür budur. Çocuklar, gençler bilmezler. Onlar hoppadırlar, hevalarının, heveslerinin peşindedirler. Yani şimdiki tabirle hissiyatları, duyguları gelişmiştir. Duyguyla mantıklı karar verilmez. Anne babalar oturmuş, yerleşmiş karakterleriyle her şeyi daha iyi görerek, ölçerek, biçerek karar verirler. Bir oğlan için de bir kız için de en uygun o karar verir. Yani sadece kızın verilmesi değil, erkeklerin evlenmesi de anne babanın kararıyla olur. Bu sadece bizde değil, inanır mısınız? Bu Osmanlı Hristiyanlarında ve Yahudilerinde de böyle. Onlarda da kızın ve oğlanın söz hakkı yok. Varsa da çok toleranslı, çok demokrat veya biraz Avrupa'ya gitmiş gelmiş ailelerde belki kızım ne diyorsun, oğlum ne diyorsun diye fikir var. Veya kız oğlan aşık oluyor, yanıyor, bitiyor. Artık hadise dramatik bir hale geliyor. O da çok nadirdir. Verem oluyor. İşte veya kaçar maçar. O zaman artık lanet olsun diyerek, kahrederek kabul ediyor. Onun dışında böyle
köylerde
bir evlilik
yok. Köylerde belki biraz daha çok ama şehirde herhalde biraz daha statü evliliği
var.
Çok,
çünkü köylerde birbirlerini görme, birbirlerini tanıma imkanı daha fazla. Ve bu gibi hadiseleri tolere etme imkanı köyde daha kolay. Evet, köy küçük yerdir, dedikodusu fazla derler ama bazı şeyi tolere etmek daha kolaydır. Amme efkanı, kamuoyunu hemen hazırlarsınız. Mesela kızı bir gayrimüslim erkek ister, Müslüman olur. Ondan sonra çocuk hakkında güzel hikayeler hemen köye yayılır. Herhalde ne tatlı çocuk derler. Bir de Türkler yani bak Müslüman oldu.
Müslüman olduktan
severler,
sonra evet.
Severler. Birisi gayrimüslim bir kız aldığı zaman da çok fazla yadırgamazlar. Ya ne yapalım, kız aldı artık, yani kız almanın da çok dramatik değil. Yani erkekten zaten iş yürüyor. Evde hakim olan erkektir.
Müslüman da olduktan sonra.
Dedikten, hele Müslüman olmasa bile, hı-hı, çok onu problem yapmazlar. Ama gene problem olur. Dediğim gibi bu din buna izin veriyor ama cemiyetin bunun kabullenmesi bugün bile zordur. Onun için kıyafetlerde, mimaride, yemeklerde inanılmaz bir tesir. Birbirine bakın, sadece gayrimüslimlerin bize değil, bizim onlara tesirimiz çok olmuştur. Dilde, Türkçe'de yaşayan pek çok Rumca, Ermenice, Yahudice, İbranice, İtalyanca kelimeler var. Bu vesileyle girmiş. Ama bizden de onlara, Sırplara ve Yunanlılara, Arnavutlara girmiş pek çok kelime vardır. Bu kaçınılmaz bir şey. Osmanlı dediğiniz bir imparatorluk. İmparatorluklarda çeşitli milletler olur. Bunlar bir arada barış içinde yaşatmak bir imparatorluk kültürüdür. İşte o imparatorluğun ayaklarını bastığı rükünler, direkler gevşeyince, sallanınca da o sistem bozuluyor. Problemler ondan sonra ortaya çıkmıştır. Ya ancak ulus devlette bu problemleri çözmeye kâfi gelmedi.
Şu anda paylaşamadığımız pek çok yemek, kelime aslında buradan kaynaklanıyor.
Buradan kaynaklanıyor tabii. Yani onun haklılık payı var elbette.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.